Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 72. Ayrım. Meren ile Sidiudu'nun Filon'un beklediği yere dönmelerine izin verdiğinde güneş öğleni geçmişti. Giderken ikisinin de ruh hali farklıydı. Endişeli ve mutsuz görünüyorlardı. Sidiudu Fen'e hararetle sarılıp, "Sürekli olarak gitmeyeceğine söz ver," dedi. "Benim için kardeşten ilerisin. Seni kaybetmeye dayanamam." Fen, "Bizi görmeseniz de Tayita ile ben yanınızda olacağız. Bu sadece küçük bir sihir. Daha önce de pek çok kez görmüştün," diye ona söz verdi. Sonra Meren konuştu. "Epeyce eksilmiş gibi görünse de sağduyuna hala güveniyorum, büyücü. Bir zamanlar bana ihtiyatlı olmamı hatırlattığın günleri hatırlıyorum. Şimdi sana bakıcılık etmesi gereken benim. Bacakların arasında sallanan bir şey olunca bir erkeğin ne kadar pervasızlaştığını görmek tuhaf." Tayita güldü. "Akıllıca bir gözlem iyi Meren. Ama boşuna kendini üzme. Fen ile ben ne yaptığımızı biliyoruz. Gemilere dön ve gerekeni yap." Meren ile Sidiudu nehre doğru gittiler. Ama eyerlerinde dönüp dönüp endişeyle arkalarına bakıyorlardı. Gözden kaybolana kadar en az 10 kere el salladılar. Tayita Fen'e, "Şimdi de kaybolma sahnemizi kurmalıyız," dedi ve dürülü olarak eyerlerinin arkasında duran şiltelerini almaya gittiler. Aralarına temiz giysiler de gizlemişlerdi. Tozlu, terlekeli tüniklerini çıkarıp bir an keyifle birbirlerinin çıplak bedenini seyrettiler. Tayita temiz tuniğini almak üzere eğildi ama Fen onu durdurdu. "Çok acele etmemize gerek yok lordum. Diğerlerinin bizi aramaya gelmesi için daha var. Hazır çıplakken bu anı değerlendirmeliyiz." Meren, Tinat'a öldüğümüzü bildirince bütün insanlar cesetlerimizi bulmak için buraya koşacak. Gelip de bayağı canlı olarak bulabilirler sonra. Fen, onun bacaklarının arasına uzandı. "Meren'in bununla ilgili sözlerini hatırlıyor musun? Hani bir erkeği nasıl pervasızlaştırdığı hakkındaki. Ben de birlikte pervasızlaşabiliriz diyorum. Beni böyle tutunca istediğin yere götürebilirsin. Hiç itirazım olmaz." Fen şeytanca gülümseyerek Tayita'nın önünde diz çöktü. Tayita, "Şimdi ne yapıyorsun?" diye sordu. "Bu benden öğrendiğim bir şey değil. İmbali bana kıymetli bilgiler vermişti. Ama artık susluyordum. Çünkü sana cevap veremem. Ağzım başka bir işle meşgul olacak." Olayı tam zamanında bitirdiler ve nehir yönünden dört nala gelen atlıların kaldırdığı tozu görmeden yapacakları hilenin hazırlıklarını bitirdiler. Sonra akasyaların arasına çekilip bir ağacın dibine sessizce oturdular. El ele tutuşarak etraflarını bir gizlenme büyüsüyle kapladılar. Tinat ile Meren bir toz bulutunun arasından göründüklerinde dört nala gelen silahlı kalabalığın çıkardığı sesler de iyice artmıştı. Gelenler duman yeli ile kasırgayı otlanırken görünce hemen oraya üşüştüler ve Tayita ile Fen'i 20 adım ötesinde durdular. Meren, "Ah Set'in karaciğeri ve bağırsakları adına," diye haykırdı. "Eyerlerdeki kanı görüyor musun? Tam sana anlattığım gibi. Cin onları alıp götürmüş. Koyu renk lekeler zürafa kanıydı ama Tinat bunu bilmiyordu. Isis ve Osiris aşkına, bu ne trajik bir iş." Eğerinden atladı. "Etrafı iyice arayın. Büyücüyle işine dair bir iz bulmaya çalışın." Kısa bir süre sonra Tayita'nın yırtık kanlı tuniği bulundu. Meren'in tuniği iki eliyle tutup yüzüne götürdü. "Tayita bizden çalındı. Ben artık babasız bir oğlum," diye hıçkırdı. Tayita Fen'e, "Korkarım iyi kalpli Meren rolünü biraz abartıyor," diye fısıldadı. Fen de, "Ondan böyle bir yetenek olduğunu hiç bilmiyordum," dedi. Tapınaktaki temsili törende Horus'u mükemmel canlandırabilirmiş. Tinat, "Firavun'a gidip Tayita'nın götürülmesine izin verdiğimizi nasıl söyleriz?" diye sızlandı. "En azından cesedini bulmalıyız." "Sana söyledim Albay Tinat. İkisinin de cin tarafından göğe çekilişini gördüm." Meren onu ikna etmeye çalışıyordu. Ama Tinat inatçı ve kararlıydı. Yine de araştırmaya devam etmemiz lazım. Her yeri karış karış aramalıyız. Adamlar bir kez daha geniş bir hat halinde yayılarak ağaçların arasında ilerlemeye başladı. Meren ile Tinat baştaydı ve Meren, Tayita ile Fen'in az ötesinden geçti. Geçerken kendi kendine söyleniyordu. Gel artık Tinat, bu kadar domuz kafalı olma. Gemilere dönelim ve büyücüyü oyunlarıyla baş başa bırakalım. Tam o anda arayanlardan biri Fen'in kanlı tuniğini bularak heyecanla bağırdı. Meren adama doğru koştu ve onun araştırmayı bitirmesi için Tinat'la tartıştığını duydular. Kanlı giysiler yüzünden ikna olan Tinat sonunda inadı bıraktı. Duman yeli ile kasırgayı da alarak zürafanın cesedinin yattığı yere gittiler. Hayvanın derisini yüzüp parçalayacak ve etleri gemilere götüreceklerdi. Tayita ile Fen de ayağa kalkıp silahlarını aldılar ve kuzeye doğru yola koyuldular. Fen hülyalı bir şekilde, ''Seninle baş başa kalmayı çok seviyorum.'' dedi. ''Durup yine o ağacın altında dinlenecek miyiz?'' ''Galiba içindeki canavarı uyandırdım.'' ''Benim küçük canavarım hiç uyumuyor ki. Daima uyanık ve oyun oynamaya hazır. Umarım seni yormuyordur lordum.'' Tayita onu ağaçların altına çekti. ''Görelim bakalım kim önce kimi yoruyormuş.'' Tayita'nın korkunç bir şekilde kaybolduğunu duyan herkes yasa boğulmuştu. Ertesi gün atları gemilere yükleyip tekrar yola çıktıklarında cenaze mavnalarının oluşturduğu bir alay gibi gidiyorlardı. Üstelik sadece büyücülerini değil, Fen'i de yitirmişlerdi. Onun güzelliği ve sevimliliği uğur getiren bir tılsım olmuştu. Sidudu gibi genç kadınlar özellikle de üreme çiftliklerinden kurtardıkları Fen'e tapıyordu. Sidudu Meren'e, ''Doğru olmadığını bildiğim halde onun eksikliği beni çok üzüyor.'' diye fısıldadı. Tayita bu zalim oyunu niye oynuyor? Kendisi ve Fen için yeni bir hayat kurmak istiyor. Onun yaşlı ve gümüş sakallı halini bilen çok az kişi bu sihirli dönüşümü anlayacak. Onun yeniden doğuşunu kara büyünün eseri bir uğursuzluk sayacaklar. Fen ile ikisi korku ve nefret duyulan kişiler haline gelecek. Yani onları bulamayacağımız bir yere mi gidecekler? Ben de aynı şeyden korktuğum için seni rahatlatamayacağım. Kolunu kızın omzuna attı. Bundan itibaren biz de kendi yolumuzu bulmalıyız. Birbirimize güç katmalı, birbirimizle ilgilenmeliyiz. Sidudu, ama onlara ne olacak, nereye gidecekler diye ısrar etti. Tayita seninle benim anlayamayacağımız bir bilgeliği arıyor. Bütün hayatı bir araştırmadan oluşuyordu. Şimdi yaşamı ebedi olduğuna göre arayışı da ebedi olacak. Söylediklerini bir an düşünüp devam etti. Ender görülen parlak sezgilerinden birine tanık oluyordu. Bu büyük bir nimet de olabilir, büyük bir yük de. Onları bir daha gözümüzle hiç göremeyecek miyiz? Ne olur öyle olmayacağını söyle. Gitmelerinden önce bir daha göreceğiz. Bu kadarından eminim. Bize karşı asla o kadar zalim olmazlar. Ama yakında bir gün tamamen gitmiş olacaklar. Meren konuşurken bir yandan da akıp giden kıyıya bakıyor, Tayita'nın bırakacağına söz verdiği işareti arıyordu. Sonunda parlak bir ışık huzmesi gördü. Cilalı bir metalden yansıyan güneş ışığıydı bu. Eliyle gözlerine gölge yapıp ileriye baktı. İşte orada! Dümeni kıyıya çevirdi. Kürekçiler küreklere asıldı. Meren daha gemi yanaşmadan atlamış ve ucu toprağa saplı olarak duran kılıca doğru koşmaya başlamıştı. Kılıcı çekip aldı ve başının üstünde sallamaya başladı. Arkadaki kadırgada olan Tinat'a, ''Tayita'nın kılıcı!'' diye haykırdı. Bu bir kehanet. Tinat bir arama ekibi yolladı ve kıyıyı yarım fersah boyunca dört bir yana doğru taradılar. Ama bir insanın varlığını gösterecek başka bir iz bulamadılar. Meren seni kurnaz ihtiyar tilki diye düşündü. Bu zırvayı o kadar ustaca oynadı ki ben bile inandım. İçinden gülümsedi ama adamlara araştırmayı sürdürmek boşuna derken ağırbaşlı havasına bürünmüştü. Bu işler bizim anlayışımızı aşıyor. Eğer Tayita, yani büyücü bile yenildiyse, Biz ne yapabiliriz? Kendi başımızı da derde sokmadan filoya dönmeliyiz. Adamlar batıl inançlarının verdiği korkuyla bu teklifi hemen kabul ettiler ve kadırgalara döndüler. Herkes tekrar gemilere biner binmez Meren yolculuğa devam emrini verdi. Kürekçiler yerlerini aldı ve bir fersah boyunca kimse konuşmadı. Hilto kürekçilerin başındaydı. Aniden başını kaldırıp şarkı söylemeye başladı. Sesi oldukça güçlüydü. Savaşın ortasında insanlara komuta eden bir sesti. Şarkısı sessiz nehir boyunda yayılıyordu. Selam sana yılları sonsuza uzanan ve dehşet saçan tanrıça Hakensa. Selam ilk direği diken ustalara. Selam yeryüzünün en uzak köşelerinde yaşayanlara. Her gün gün batımıyla ölenlere. Şafakta yeniden doğanlara. Nilüfer gibi gençliği yeniden çiçek açanlara. Tayita'da kelimelerin gücü var. Bırakın ilk direği geçsin. Bu ölüm kitabının ilk bölümünde bir krala yapılan ağıttı. Bir anda bütün insanlar şarkıya katıldı ve nakaratı söylemeye başladı. Bırakın bizim takip edemeyeceğimiz yere gitsin. Bırakın karanlık yerlerin sırlarını öğrensin. Yüce Tanrı Horus'un bilge yılanı olsun. Hilto bir sonraki bölümü söyledi. Selam Set, dünyalar yıkan. Selam, ruhların yüce hakimi. Büyük korkuyu yaratan kutsal ruh. Bırak Tayita'nın ruhu ikinci sütunu da geçsin. Onda sözlerin gücü var. Bırak Tayita, Osiris'in Nülüfer tahtına giden yolu bulsun. Arkasında Isis ile Hathor'un durduğu. Diğer erkekler ve kadınlardan bazıları nakaratı tekrarladı. Bırakın bizim takip edemeyeceğimiz yere gitsin. Bırakın karanlık yerlerin sırlarını öğrensin. Bırakın geçsin. Bırakın geçsin. Baştaki geminin kıç tarafında dümen yekesini sıkıca kavramış olan Meren de onlarla birlikte söylüyordu. Yanında duran Sidudu'nun sesi titriyor ve yüksek notalara çıkarken duygularının ağırlığıyla tamamen kesiliyordu. Meren dümen yekesinde duran kaslı sağ kolunda hafif bir temas hissetti. Şaşkınlıkla irkilip koluna baktı. Kimse yoktu ama temas çok belirgindi. Tayita'ya hizmetinde bir çırakken kaynağa doğrudan bakmaması gerektiğini öğrenmiş olduğu için bakışlarını yana kaydırdı ve gözünün önünde muğlak bir şeklin belirdiğini gördü. Üzerine odaklanınca kayboluyordu. Dudaklarını oynatmadan, ''Büyücü, burada mısın?'' diye fısıldadı. Cevap veren ses de aynı şekilde hava gibi hafifti. ''Yanındayım ve Fen de Sidudu'nun yanında.'' Planladıkları gibi kadırga Tayita'nın kılıcının saplandığı yere bağlıyken güverteye çıkmışlardı. Meren diğerleri görebilir diye sevincini belli etmemeye çalıştı. Gözlerini çevirdi ve o zaman Sidudu'nun yanında duran belli belirsiz hayali fark etti. Şaşkın şaşkın etrafına bakan Sidudu'ya, ''Fen sol elinin yanında duruyor.'' diye uyardı. ''Hayır, onu göremezsin. Sana dokunmasını iste.'' Sidudu, Fen'in görünmez parmaklarının yanağına değdiğini hissedince, tebessümü parlak bir hal aldı. Akşam üzeri kıyıda kamp kurmak üzere gemileri bağladıklarında Meren toplanan kalabalığa, öndeki geminin ön güvertesinde aramızdayken en sevdikleri yere bir mabet yapacağız dedi. Yeraltı dünyasındaki ilk sütüne ulaşmadan önce bu varlık dünyasında esir kalan ruhları orada dinlenebilir. O küçük köşeye hazır bir perde gerdiler. Ve kayıp çiftin döşekleriyle eşyalarını oraya koydular. Her akşam Sidudu perdenin dışına yemek, bira ve su bırakıyor, sabaha kapları boş buluyordu. Büyücünün ruhunun hala onları kolladığına inanan insanların cesareti artmış ve filonun havası aydınlanmıştı. Erkekler yine gülüyorlar ama ön güvertedeki mabetten uzak durmaya bakıyorlardı. Tekrar Kübi'ye, kuzey rüzgarının yerine ulaşmışlardı. Burada çok uzun süredir üstünde yolculuk ettikleri Nil, doğudaki dağlardan akan başka bir güçlü nehirle birleşerek asıl Nil'i oluşturuyordu. Son gördüklerinden bu yana Kübi fazla değişmemişti. Sadece civardaki tarlalar iyi sulanmış ve ekin dolmuştu. Bir de kentin çamur duvarlarının dışındaki yeşil otlaklarda at ve sığır sürüleri yayılmıştı. Aniden ortaya çıkan yabancı gemilerin oluşturduğu bu büyük filo garnizonu kent halkını şaşırtmış ve dehşete düşürmüştü. Ancak Meren ilk geminin provasında belirip iyi niyetlerini bildirdikten sonra tanıyabildi vali Nara onu. Bu Albay Meren Şamses diye bağırdı valilik okçularının başındaki yüzbaşıya. Sakın ok atmayın. Nara kıyıya ayak basar basmaz Meren'i sıcak bir şekilde kucakladı. Dönmenizden umudu keseli çok olmuştu. Firavun Neferseti adına size bütün kalbimizle hoş geldiniz diyoruz. Nara Tinat'ta tanışmıyordu. General Lotti komutasındaki sefer onun vali olmasından önce düzenlenmişti. Ama tabii ki seferden haberi vardı ve Meren'in Tinat'ı hayatta kalan komutan olarak tanıştırmasını kabullendi. Ama kıyıda konuşurken Nara sanki başka birinin ortaya çıkmasını beklermiş gibi gözünü gemilerden alamıyordu. Sonunda kendini daha fazla tutamadı ve patladı. Beni bağışlayın iyi albaylar ama yüce büyücü Gallalağı Tayita'ya o olağanüstü adama ne olduğunu bilmek zorundayım. Size anlatmak zorunda olduğum hikaye hem çok garip hem de inanılmayacak kadar muhteşem. Ama önce insanlarımı karaya çıkarıp ihtiyaçlarını görmek zorundayım. Yıllardır sürgündeler ve çok uzun, zorlu, tehlikeli bir yolculukla gelebildiler imparatorluğumuzun bu ileri karakoluna kadar. Görevimi bitirir bitirmez gelip size raporumu eksiksiz olarak sunacağım. Sanırım siz de Karnak'taki Firavunluk Sarayı'na iletirsiniz. Bağışlamanızı dilerim. Nara'nın tanrı vergisi nezaketi geri gelmişti. Ev sahipliği yapmayı unuttum. Hemen karaya çıkarın onları. Sonra da iyice dinlenin. O akşam kalenin toplantı salonunda Nara, Meren, Tinat ve kıdemli yüzbaşılarına bir ziyafet verdi. Kendi personeli ve kentin ileri gelenleri de davetliydi. Yiyip içtikten sonra Nara kadehini onların şerefine kaldırdı ve duygulu bir hoş geldin konuşması yaptı. Sonra Meren'den konuklara güneydeki yabancı diyarlarda başlarından geçen maceraları anlatmasını rica etti. O gizemli, keşfedilmemiş diyarlardan ilk kez sizler döndünüz. Orada neler keşfettiğinizi anlatın bize. Nil anamızın doğduğu yere ulaşabildiniz mi? Ona anlatın. Nasıl olup da kuruduğunu, sonra nasıl olup da tekrar böylesine güçlü akmaya başladığını anlatın. Ama hepsinden önce büyücü Gallalalı Tayita'ya ne olduğunu söyleyin. İlk Meren konuştu. Yıllar önce oradan geçtikten sonra başlarına gelen her şeyi anlattı. Tamafupa'da Nil'in kaynağına nasıl ulaştıklarını, nehrin akmasını önleyen kızıl taşları nasıl bulduklarını anlattı. Tinat tarafından kurtarılıp Jarri'ye gidişlerini, Yüksek Konsey'in huzura çıkışlarını anlattı. Şimdi de Albay Tinat Ankut'u davet ediyorum dedi. Kendisi General Lotti komutasındaki seferin kaderini ve kurtulanların Jarri'ye gidip orada nelerle karşılaştıklarını anlatacak. Yerini Tinat'a bıraktı. Her zamanki gibi Tinat'ın anlatımı özlü ve süslemelerden uzaktı. Net askeri terimlerle Kraliçe Lothric zamanında Lord Akuer tarafından kurulan Jarri hükümetini anlattı. Sonra da büyücü Eos tarafından ülkenin nasıl bir acımasız tiranlığa dönüştüğünden söz etti. Anlatımını sade bir cümleyle bitirdi. Nil'in akışını durdurmak için o kayayı oraya diken bu cadıydı. Amacı Mısır'a boyun eğdirmek ve kölesi haline getirmekti. Dinleyicilerin öfkelerini dile getirip, bağırarak sorular yöneltmesiyle ortalık karıştı. Nara ayağa fırladı ama ortalığı yatıştırması biraz zaman aldı. Tekrar Albay Meren'i davet ediyorum. Lütfen sorularınızı hikayesinin sonuna saklayın. Çünkü o arada eminim birçok sorunuzu yanıtlamış olacaktır. 72. ayrımın sonu sayfa 612, devamı 73. ayrımda.